Açık Bilim Topluluğu podcast serisine hoş geldiniz. Bu hafta Berfin Acar kendisinin kaleme aldığı Yayın Etiği ve Bilimsel Suistimal başlıklı yazıyı sizler için seslendirdi. Keyifli dinlemeler dileriz.
Merhaba. Özellikle son yıllarda sık duymaya başladığımız bilimsel suistimal ve yayın etiği konusundan bahsedeceğim. Bilimsel suistimal bilim insanlarına, bahsi geçen alana, söz konusu çalışmanın bulgularının etkilediği insanlara ciddi zararlar verebilecek bir etik ihlali. Bilimsel bir çalışmayı dikkate aldığımızda çalışmanın belli ilkelere bağlı olarak yürütüldüğünü ve bulgularının güvenilir olduğunu varsaymak isteriz. Fakat bilimsel bir çalışmayı planlarken, yürütürken ya da yayın sürecinde tercih edilen kim uygulamalar söz konusu çalışmanın ve hatta alanın güvenilirliğini, yazarlarının kariyer ve itibarlarını tehlikeye atabiliyor. Aynı zamanda bu araştırma için ayrılan kaynaklar da boşa harcanmış oluyor. Üstelik gerçek olmayan bulguları baz alarak farklı çalışmalar yapan araştırmacıların da zamanları ve kaynakları boşa gittiği gibi alandaki literatürde yanlış bilgilerle doluyor. Bilimsel suistimal yanlış ya da çarpıtılmış bulguların etkilediği insanlara da zarar verebiliyor. Peki tam olarak nedir bu bilimsel suistimal? Bilimsel suistimali genel hatlarıyla araştırmada kullanılan etik dışı uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Peki bir çalışmadaki her sorun bilimsel suistimal sayılabilir mi? Elbette ki hayır. Bilimsel suistimal dediğimiz şeyin hangi uygulamaları içerip hangilerini içermediği farklı tanımlara göre değişiyor. Örneğin bir tanıma göre bilimsel suistimal yalnızca veriyi uydurma, veriyi çarpıtma, manipüle etme ve intiharlı kapsarken başka bir tanıma göre bölerek yayımlama, inelenen yayın, yayıma katkıda bulunan yazarların olması gerektiği gibi tanınmaması ve çıkar çatışması gibi konuları da kapsıyor. Şimdi bunların hepsinden ve daha sonra bilimsel suistimal kapsamına nelerin girmediğinden de detaylıca bahsedeceğim. Veri uydurmayla başlayalım. Bu ihlal adından da anlaşılacağı üzere bir araştırmanın verilerini ya da sonuçlarını uydurmaktır ve bilimsel suistimalin en ciddi formlarından biridir. Bu uydurulan veriler ya da sonuçlar, örneğin bilgisayar başında üretilir ve gerçekmiş gibi rapor edilir. Çarpıtma. Çarpıtma, doğrudan uydurmanın yerine var olan verileri ya da sonuçları geçerli bir sebep olmaksızın değiştirmektir ve en ağır ihlallerden biri olarak kabul edilir. Bu ihlalde motivasyon çoğunlukla materyalleri ya da toplanan veriyi araştırmacının hipotezlerini destekleyecek hale getirmektir. Bu amaçla veriler değiştirilebildiği gibi istenmeyen sonuçlar doğuran verilerin analizden çıkarıldığı da görülebilir. İntihal. Bir başkasının fikirlerini orijinal bir fikirmiş gibi sunmak ya da bu fikirlerden söz ederken kaynağına uygun bir şekilde atıfta bulunmamak da bilimsel suistimal kapsamına girer. Veri uydurma ve çarpıtma gibi intihal de bilim etiğinin oldukça ciddi bir ihlalidir. Bilimsel suistimalin her tanımı az önce bahsettiğim 3 sorunu mutlaka içerir. Veriyi uydurma, çarpıtma ve intihal. Fakat bazı kaynaklar bunların dışında çıkar çatışması, inelenen yayın, bölerek yayımlama, yazarların tanınmasında etik olmayan uygulamalar gibi farklı konuları da bilimsel suistimal kapsamına dahil etmektedir. Bunlar da veri uydurma, çarpıtma ve intihal gibi tartışılmaya değer ciddi sorunlardır. Çıkar çatışması. Araştırmacının çalışmanın sonucuna dair nesnelliğini tehlikeye düşüren bir çıkarı varsa buna çıkar çatışması denir. Bu çıkarın ilgili yayında mutlaka belirtilmesi gerekir. Bu durumun mevcudiyeti bazen yalnızca bir ihtimal olabilir ama yine de bu durum açıkça ifade edilmelidir. İnenilen yayın. Daha önce başka bir yerde yayınlanmış bir makaleyi tekrar yayınlamak inenilen yayın olarak adlandırılır ve bu yayın etiğinin bir ihlalidir. İki yayın birebir aynı olmasa da özünde aynı hipotezleri ya da veriyi içeriyorsa bu yine de ineleme sayılır. Bir makaleyi farklı dergilerde basılması umuduyla aynı anda birden çok yere göndermek de etik dışı bir uygulamadır. Makale bir dergiye gönderilip öncelikli olarak o dergiden gelecek cevap beklenmelidir. Sonucun olumsuz olması durumunda elbette ki makale başka bir dergiye gönderilebilir. İnelenen yayın ve makaleyi farklı dergilere eş zamanlı göndermenin etik dışı kabul edilmesinin sebebi bir hipotezi destekleyen birden fazla araştırma varmış algısını yaratmasıdır. Bu da araştırmanın sonuçlarını olduğundan daha güvenilir gösterebilir. Bölerek yayımlama. Büyük bir çalışmanın farklı parçalara bölünerek yayımlanmasını ifade eder. Araştırmacılar bazen bir çalışmanın fazla uzun olduğunu düşündüklerinde bu yolu tercih edebilirler. Fakat bu uygulama çalışmanın bir bütün olarak değerlendirilmesini engeller. Bazı durumlarda bu bir sorun olmayabilir fakat yine de editörle konuşulması gerekir. Özellikle aynı verinin kullanıldığı farklı yayınlarda inelenen yayın ile benzer bir soruna yol açarak okuyucuyu yanıltabilir. okuyucu aynı hipotezi destekleyen birden fazla veri seti olduğunu düşünebilir. Üstelik bu durum araştırmacının yayın sayısını artırarak araştırmacıya haksız bir avantaj sağlayabilir. Yazarlık hakkı ile ilgili etik dışı uygulamalar. Bir çalışmanın yazarlarının doğru ve gerçekçi bir şekilde belirtilmesi, bu çalışmadan kimin sorumlu olduğunu anlamamız açısından önemlidir. Bir makalede yazar olarak kimin listeleneceğine karar verilirken göz önünde bulundurulan kimi şeyler vardır. Örneğin, yazar olan kişinin araştırmanın deseni, veri toplanması ve analiz edilmesi gibi süreçlerde aynı zamanda makalenin bir araya getirilip içeriğinin değerlendirilmesinde yeterli katkısının olması gerekmektedir. Bunların dışında makalenin son haline onay vermiş ve makalenin tamamı için sorumluluk kabul etmeye rıza göstermiş olmalıdır. Bu koşulların hepsini yerine getiremeyen, yani yazarı olmayan ama çalışmaya katkısı olan kişiler de tanınmalı ve katkıları belirtilmelidir. Yazarlık haklarının adil bir şekilde dağıtılmaması, isim sıralamasının gerekçesiz değiştirilmesi, yazarlık hakkı olmayan kişilere yazarlık verilmesi gibi uygulamalar etik dışı kabul edilir. Bu konuda kullanılan kimi terimler de vardır. Bunların başlıcaları hayali yazarlık, hediye yazarlık ve onursal yazarlıktır. Hayali yazarlık. Makaleyi yazan ya da yazımına katkıda bulunan ama yazarlığı belirtilmeyen kişilere denir. Hayali yazarlık terimi özellikle makaleyi yazması için para ödenen insanlar için kullanılır. Hediye yazarlık. Bu tip yazarlık araştırmaya ya da makalenin yazım sürecine katkısı olmayan ya da yeterince katkısı olmayan kişilerin de yazar olarak listelenmesine denir. Adından da anlaşılacağı üzere hediye yazarlık bazen bu kişilere iyilik yapma amacıyla verilebilir. Onursal yazarlık. Genelde alanda tanınan bir araştırmacının isminin dahil edilmesiyle ortaya çıkan bu uygulamanın makalenin basılma şansını artıracağı düşünülür. Fakat bahsi geçen bu kişinin araştırma ya da yazım sürecine yeterli bir katkısı olmadığı gibi bazı durumlarda isminin dahil edildiğinden haberi bile olmayabilir ve bu ciddi bir ihlaldir. Tüm bunların yanında bilimsel suistimal kapsamına nelerin girmediğinden de bahsetmekte fayda var. Her ne kadar sıkça konuşulan tartışmalı araştırma uygulamaları sorunlara yol açsa da bu uygulamalar bilimsel suistimal olarak değerlendirilmiyor. Bunun yanında örneğin araştırma verilerinin toplanmasında, kodlanmasında, analizinde ya da yorumlanmasında yapılan istemsiz hatalar da bilimsel suistimal kapsamına girmiyor. Bir makalede bilimsel suistimal tespit edildiğinde ne yapılacağı, yapılan ihlalin ciddiyetine göre değişiyor. Örneğin veri uydurma ve çarpıtma genelde en ciddi ihlaller olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bu ihlaller yapılırken araştırmacının niyetinin ne olduğu da olayın değerlendirilmesinde önemli olabiliyor. Farkında olmadan yapılan hatalar, veri uydurmak gibi kasti bir şekilde yapılan hatalardan ayrı tutuluyor. Bilimsel suistimalden suçlu bulunan araştırmacılara verilen kaynaklar kesilebiliyor. Bu araştırmacılar çalışmalarını uzun süre gözetim altında gerçekleştirmek zorunda kalabiliyorlar ve hatta kimi durumlarda işlerini kaybedebiliyorlar. Ve tabii ki söz konusu makaleyi geri çekmek durumunda kalıyorlar. Bir makalenin hangi koşullar altında geri çekilmesi gerektiği konusunda Yayın Etiği Komitesi'nin hazırladığı bazı kriterler var. Bunlardan bazıları şöyle. Makalenin sonuçlarının güvenilir olmadığına dair yeterli kanıt bulunması, makalede interlere rastlanması, makalenin daha önce başka bir yerde yayınlandığının tespit edilmesi, telif haklarının ihlali, makalede geçen araştırmanın etik dışı koşullarda yapılmış olması, geçtiği akran değerlendirmesinin objektif olmadığının saptanması veya önemli bir çıkar çatışmasının belirtilmemiş olması. Burada netleştirilmesi gereken önemli bir nokta var. Geri çekilen her makale bilimsel suistimal sebebiyle geri çekilmez. Bazen araştırmacılar istemeden veri toplama sürecinde ya da analizinde hata yapabilirler. Eğer bir makalenin sonuçlarının güvenilir olmadığına dair yeterli kanıt varsa, sebebi bu tip istemsiz bir hata bile olsa, bu makale geri çekilir. Okuyucuların bir makalenin geri çekildiğinin farkında olması da oldukça önemlidir. Bu sayede okuyucular geri çekilmiş makalelerin bulgularına atıf yapmaya devam etmezler. Bu duyuruları yapma amacıyla kurulmuş Retraction Watch isimli bir blog olduğundan da bahsedelim. Bu blogda geri çekilen makalelerin duyurularının yanında ilgili konularda yazılar ve röportajlar da bulunuyor. Yayımladıkları bir listede de görebileceğimiz gibi psikoloji alanında Tilburg Üniversitesi eski sosyal psikoloji profesörü Diederik Stapel'in geri çekilmiş 58 makalesi bulunuyor. Bu isim bilimsel suistimal denildiğinde akla gelen ilk örneklerden biri. Çalışmalarının özellikle veriye yaklaşımının ve verilerinin fazla iyi oluşunun şüphe çekmesiyle başlatılan soruşturma sonucunda Stapel'in uzun yıllar boyunca verilerini uydurduğu ve manipüle ettiği saptandı. Bu vaka, bu tip uygulamaların bilim dünyasına ve diğer araştırmacılara ne gibi zararlar verebileceğinin güzel bir örneği. Stapel bu ihlaller sonucu yazılmış makalelerin eş yazarlarının durumdan haberdar olmadıklarını belirtse de bu araştırmacıların da pek çok makalesi Stapel ile birlikte geri çekilmiş oldu. Hatta Stapel'in kariyerlerinin başında olan doktora öğrencileri de tezlerinde kullandıkları verinin gerçek olmaması sebebiyle zarar gördü. Çünkü Stapel veriyi toplaması gereken öğrencilere toplatmamış ve kendisi uydurmuştu. Öğrenciler veriyi görmek istediklerinde ise verilerin silinmiş olması gibi çeşitli bahanelerle karşılaşmışlardı. Bu olaydan sonra bilimsel suistimal konusu iyice önemli hale geldi ve araştırmaların güvenilirliğini arttırmak için daha çok önlem alınması gerektiği ortaya çıktı. Peki yazarlar neden itibarlarını tehlikeye atabilecek uygulamaları öneriyor? Tabii ki farklı vakalar için farklı sebepler bulunabilir fakat en yaygın sebepler bir yayın çıkarma baskısı, doğru uygulamalarıyla ilgili yeterli eğitime sahip olmamak ve hipotezlerinin doğruluğuna fazla inanmak olarak düşünülebilir. Bazen kimi yazarlar hipotezlerinden çok emin olduklarında veri toplamayı ve araştırmanın diğer bütün işlerini yapmayı gereksiz bulabiliyorlar. Bu da veriyi uydurmak ya da toplanan veriden istenen sonuçlar elde edilemediğinde onları değiştirmek gibi kabul edilemeyecek etik dışı yaklaşımlara sebep olabiliyor. Panelli bilimsel suistimal ve tartışmalı araştırma uygulamalarının ne kadar yaygın olduğuna dair yaptığı bir meta analiz çalışmasında araştırmacıların yaklaşık %2'sinin veri uydurduğunu ya da verileri çarpıttığını kabul ettiğini gösterdi. Tartışmalı araştırma uygulamaları konusunda ise araştırmacıların 1/3'ü bu uygulamaları gerçekleştirdiklerini kabul etti. Bilimsel suistimal konusundaki sorular araştırmacılara doğrudan sorulduğunda, anketler e-posta yerine elden verildiğinde ve sorular veri uydurma, çarpıtma gibi sözleri içerdiğinde araştırmacıların bunları kabul etme oranının düştüğü gözlemlendi. Panelinin de belirttiği gibi bu gibi sınırlamalardan dolayı bu uygulamalar gerçekte olduğundan daha nadirmiş gibi görülüyor olabilir, bunu da eklemekte fayda var. Özetleyecek olursak, bilimsel suistimal ve yayın etiğinden, bu kapsama hangi uygulamaların girip hangilerinin girmediğinden bahsettik. Psikolojideki önemli bir suistimal vakasından örnekler vererek, bu uygulamaların bilim dünyası ve araştırmacılar açısından sonuçlarını, muhtemel sebeplerini, yaygınlığını ve makalelerin geri çekilmesini konuştuk. Dinlediğiniz için teşekkürler.
Bölümümüz burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.